Birinci ayrım, çöküş. Medeniyetler nasıl ayakta kalır ya da yıkılır? Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çeliğin yazarından. 6 Nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Çöküş, Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır Ya da Yıkılır. Yazarı Jared Diamond. Özgün adı Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed. Çevirmeni Elif Kral. Türü Popüler Bilim. Timaş Yayınları. 2. baskı Mart 2006. ISBN numarası 975-263-373-0. Bu kitap 679 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Nisan 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Çöküş. Bir medeniyetin çökmesinden, Angkor Wat'ın terk edilmiş tapınakları, orman içinde kalmış Maya şehirleri ya da Easter Adası'nın heykellerinin kasvet verici görüntüsü gibi daha korkunç ne olabilir? Bu yıkıntıları görüp aynı şey bizim başımıza gelmez diyecek biri var mıdır? Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabında Batı medeniyetlerinin dünyanın önemli bir kısmında hakimiyet kurmalarını sağlayan teknoloji ve dokunulmazlıkları nasıl ve niçin geliştirdiğini inceliyordu. Çöküş kitabında ise madalyonun diğer tarafına bakıyor. Geçmişteki büyük medeniyetlerden bazılarının çöküş sebepleri nelerdir ve onların başlarına gelenlerden ne gibi dersler almalıyız? Diamond Easter Adası'ndaki Polonezya kültüründen yerli Amerikan medeniyetleri Anasazi ve Mayalara, Grönland'da hüküm sürmüş Orta Çağ'daki Viking kolonisinden günümüz dünyasına felaket senaryoları hakkındaki bakış açılarını ortaya koyuyor. Kaynaklarımızı israf edersek, doğamızın bize verdiği tehlike işaretlerini önemsemezsek, gereksiz yere ağaçları kesersek başımıza neler geleceğini anlatıyor. Doğal afetler, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, istikrarsız işler ve tabii ki savaşlar eski medeniyetlerin çöküşünde önemli faktörlerdi. Ama bazı toplumlar aynı problemlere çözümler buldular ve bu çözümlerde ısrar ettiler. Bir çevreyi diğerine göre daha kırılgan yapan şey nedir? Niçin bazı toplumlar kendilerini düşünmeden yıkıma götürürken diğerleri aynı hatayı yapmıyor? Bugün benzer problemlerle biz karşılaşıyoruz. Ruanda ve Haiti'nin başına bazı felaketler geldi bile. Hatta Çin ve Avustralya bu sorunlara yenilikçi tedbirler almaya çalışıyorlar. Amerika'da da Montana gibi ekolojik olarak sağlam bölgelerde meşhum ikazlar belirmeye başladı. Benzer bir sonla karşılaşmamak için sosyal, ekonomik ve politik ne gibi tedbirler alabiliriz? Derin içeriği anlaşılır ve açık üslubuyla çöküş cevaplanması gereken şu soruyu sorarak günümüzün en önemli kitaplarından biri haline geldi. Dünyamızın çöküşünü nasıl engelleyebiliriz? İç kapak. Jared Diamond. Coğrafya profesörü olan Jared Diamond halen Kaliforniya Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Fizyoloji alanında başladığı akademik kariyerine daha sonra biyo-coğrafya alanında devam etti. Ulusal Bilim Madalyası, Tyler Çevre Başarısı Ödülü, Japonya Kozmos Ödülü olmak üzere çeşitli ödüllere layık görüldü. Discover, Natural History, Nature ve Geo dergilerinde 200'den fazla makalesi yayınlandı. Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabıyla Pulitzer ödülünü kazandı. Eserleri Tüfek, Mikrop ve Çelik 2002. Jack ve Anne Hirschi, Jill Hirschi, Eliel ve John Eliel, Joyce Hirschi, McDowell, Dick Hirschi 1929-2003 ve Margie Hirschi ve onların Montana göklerine sahip çıkan tüm Montanalı dostlarına. Antik diyardan gelen bir seyyaha rastladım. Dedi ki, çölün ortasında gövdesiz kocaman iki taş bacak ve hemen yakınında yarı beline kadar kuma gömülmüş, çatık kaşları kırışmış dudakları ve buz gibi soğuk alaycı görünümüyle parça parça olmuş, taştan bir surat vardı. Onlara şekil veren o eller ve ruhlarını besleyen o kalp, cansız şeylere kazınan tutkuları ne kadar da canlı göstermişti. Üzerinde ise şu sözler yazılıydı: "Ben kralların kralı Ozymandias, şu yaptıklarıma bakın da haddinizi bilin." Ama koca yıkıntılar arasında saklı kalmış bir harabe ve ucu bucağı görülmeyen çıplak ve yapayalnız kumlardan başka artık ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Ozymandias, Percy Bysshe Shelley, 1817. Türkçe baskı için ön söz. Türkiye'nin dünya tarihine katkıları. Beni milyonlarca Türk okuyucusuna ulaştıracak kitabımın Türkçe baskısı için ön söz yazmak benim için büyük zevk ve onurdur. Türkiye dünya tarihinde oynadığı önemli rol ve Avrupa ile Asya arasında bir geçiş noktası olduğu için beni hep çok etkilemiştir. Bu kısa yazımda size Türkiye'nin üstlendiği dört önemli rolden bahsedeceğim. Bunlar medeniyetin gelişmesi, Avrupa ve Asya dil haritasının yeniden biçimlenmesi, Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi üstlenmesi ve çevre problemlerine getirdiği çözümlerle dünyanın diğer ülkeleri için örnek teşkil etmesidir. Medeniyetin yükselişiyle ifade edilen unsurları olağan kabul ederiz ve günümüzde yaşayan her canlı da medenidir. Mesela hepimiz yemek ihtiyacını karşılamak için tarıma ve hayvancılığa muhtacız. Bazılarımız bahçelerimizde kendi ürünlerimizi yetiştirip meralarımızda mallarımızı güderken geri kalanlarımız da çiftçi ve çobanların yetiştirdiği yiyecekleri satın almak için marketlere gideriz. Artık yiyeceklerimizi avcılar toplayıcılar gibi yabani hayvanları avlayarak ya da doğal yerlerindeki yabani bitkileri toplayarak elde etmiyoruz. Atalarımızın kullandığı taş, kemik ya da odunun yerini metal ya da plastikten yapılma araçlar aldı. Şimdi okuyup yazabiliyoruz. Tüm dünya devletlere ayrıldı ve bu devletler profesyonel bürokratların yardım ettiği devlet başkanı, kral gibi liderler tarafından yönetiliyor. Yönetimlerin olmadığı, bunun yerine toplumun tüm üyelerinin birlikte oturup yüz yüze konuştuğu geçmişin şartları, kendi içimizde onarlı ya da yirmişerli gruplar olarak bölündüğümüz müddetçe mümkündü. Ama günümüzde 70 milyonluk Türkiye ya da 300 milyonluk ABD'yi bu şekilde yönetmek imkansızdır. Kanunlar yazılı hukuka göre belirlenir ve güvenlik birimlerinin desteklediği yargıçların yönetimi altındaki mahkemeler tarafından uygulanır. Her bireyin kendini ve haklarını savunmak zorunda kalması artık geçmişte kaldı. Kendi yiyeceğimizi yetiştirmek, metal araç ve gereçleri kullanmak, yazmak, yönetimler altında yaşamak ve kanunlar tarafından yönetilmek bizim medeniyet diye tanımladığımız kavram için elzem olan şeylerdir. Tüm bunlar medeniyetin her zaman var olmadığını, daha sonra ortaya çıktığını, kolay unuttuğumuzu ortaya koyuyor. Tarım, çiftçilik ve hayvancılık sadece yaklaşık 10.500 yıl, metal araç ve gereçleri 7.500 yıl ve yazı 5.400 yıl önce ortaya çıktı. Bu değişimler modern insan yaşamının 80 yıllık zaman dilimiyle karşılaştırıldığında çok uzun zaman dilimi gibi görünüyor. Ama insanlık tarihiyle kıyaslandığında daha çok yeniler. Avcılıktan çiftçiliğe, taştan metal araç ve gereçlere, cehaletten okuma yazmaya, bireylerin kendini savunmasından devletin yönetim ve adaleti gibi tüm bu değişiklikler insanlık tarihinin çok küçük parçalarıdır. Medeniyetin yükselişini oluşturan tüm bu değişiklikler nerede başladı? Dünyanın her yerinde aynı anda başlamadı, sadece birkaç küçük bölgeden başladı. Buralardan da diğer yerlere yayıldı. Medeniyetin yükselişinin en erken ve en önemli bölgesi Türkiye'nin doğusunda yer alan Güneydoğu Asya'daki küçük hilal görünümlü bölgedir. Tarımın ortaya çıkmasında oynadığı rolden ötürü tarihçiler bu bölgeye bereketli hilal adı vermiştir. Türkiye'nin doğusundaki bu noktadan doğuya doğru genişleyen boynuzlardan biri bugünkü İran ve Irak'tır. Güneye doğru genişleyen diğer boynuz ise bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Filistin'dir. Tarım ve medeniyet bereketli hilalin bazı bölgelerinde eş zamanlı olarak görünürken diğerleri ilk olarak hilalin belirli bölgelerinde ortaya çıktı. Mesela düşük kaliteli buğday, nohut ve ineğin dünyaya yayıldığı yer Türkiye'nin doğusudur. Türkiye günümüzde dünya tarafında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne zaman kurutulmuş kayısı yesem ve kayısı ambalajlarının üzerindeki etiketlere baksam bunların Türkiye'de yetiştirilip oradan ihraç edildiğini görüyorum. Tabii ki bazı değerli mahsullerin ve hayvanların kökeninin bereketli hilalin haricindeki dünyanın başka bölgelerinin olduğu doğrudur. Çin'den pirinç ve tavuk, Meksika'dan mısır, Ant dağlarından patates, dünyanın diğer bölgelerinin sağladığı katkılardır. Ama 10 bin yıllık olmalarına rağmen Türkiye ve komşularının yetiştirdiği en eski mahsuller ve evcilleştirdiği hayvanlar hala modern dünyanın en değerli yiyecekleridir. Türkiye ve bereketli hilalin dünyaya kazandırdığı 4 değerli gıda, buğday, arpa, bezelye ve mercimek. Evcilleştirdiği 4 hayvan ise inek, domuz, koyun ve keçidir. Sadece at bereketli hilalin dışında evcilleştirilmiştir. Avrupalılar günümüzde hemen her konuda kendilerini dünyanın lideri konumunda düşünme eğilimindeler ve çoğu şeyin Avrupa kökenli olduğunu sanırlar. Aslında arkeologlar tarım ve Avrupa medeniyetinin diğer eski ama önemli maddelerinin kökeninin bereketli hilal olduğunu ve Türkiye'den Avrupa'ya nasıl geçtiğini ayrıntılarıyla tespit ettiler. Türk çiftçileri ve çobanları M.Ö. 8000 yılında tarımı geliştirip mahsul elde ettiler. Ve bunları M.Ö. 7000 yılında Yunanistan'a götürdüler. O tarihlerde de Yunanlı çiftçilerle kız alıp vermeye başladılar. Yunanlılar da mahsullerini M.Ö. 5500'de Balkanlara, oradan Danube nehrinden Almanya ve Hollanda'ya, aynı tarihlerde de Akdeniz'den İtalya, Fransa ve İspanya'ya taşıdılar. Türk tarımı M.Ö. 4000'de İngiltere'ye, M.Ö. 3000'de İsviçre'ye dalga dalga gelmişti. Medeniyetin bu önemli unsurlarının yayılmasını, tarım, metal araç ve gereçler, yazı, yönetim ve kanun, ilk dönem çiftçilerin kullandığı diller takip etti. Özellikle Türkiye Avrupa'ya sadece buğday ve ineği değil, önemli Avrupa dillerini de vermiştir. Bu nokta aşağıda ortaya koyduğum birçok sebepten ötürü günümüzde pek dikkate alınmaz. 3000 yıl önce Türkiye'de konuşulan diller, güçlü Hitit İmparatorluğu'nun dili Hititçe ve buna ilaveten Lidya, Likya, Luvian, Palaiç dilleriydi. Bu kaybolmuş dilleri korunmuş eski yazılardan biliyoruz. Özellikle arkeologların Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde bulunan başkente yakın Yozgat'ta keşfettiği Hitit İmparatorluğu arşivlerinden. Bu arşivler Hitit krallarının Mısır'daki firavunlar ve İran ve Irak'ın krallarıyla yapılan diplomatik mektuplaşmaları içeriyor. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nden bir meslektaşım yeni keşfedilen bu Hitit arşivlerinin deşifre edilmesi işinde yer alan araştırmacıların arasında yer alıyor. Sonuç şu ki Hititçe ve akraba dilleri günümüz Avrupa'sında konuşulan dillerin önemli bir kısmını oluşturan Hint-Avrupa dil ailesinin en farklı ve en eski dalını oluşturuyor. Sadece İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Yunanca, Rusça ve diğer Avrupa dillerini değil, aynı zamanda Ermenice, Farsça, Hindistan ve Pakistan dillerinin çoğunu ve Uzak Batı Çin'in şu anda kaybolmakta olan dillerini de içeriyor. Bu yüzden Hititlerin ataları olduğu diller Türk çiftçiler tarafından Türkiye'nin kuzeybatısından Avrupa'ya, daha sonra doğusundan Ukrayna ve Orta Asya'ya, oradan da İran, Hindistan ve Batı Çin'e taşınmıştır. Bask, İspanya ile Fransa arasındaki Engebeli Pirene dağlarında hayatta kalan dil, dışındaki eski orijinal Avrupa dillerinin tamamı kökünü Türkiye'den türemiş Hint-Avrupa dillerinden almıştır. Türkçe'ye çevrilecek olan bu ön sözü yazarken, Türkçe bilmediğim için, sadece Türk tarım ve metalürjisine değil, aynı zamanda modern İngilizcenin de yan kolu olduğu eski Türk dillerine hürmetlerimi gönderiyorum. Ne var ki bugün siz Türkler ne Hititçe ne de bir başka Hint-Avrupa dilini yazıp konuşabiliyorsunuz. Sizin yazıp konuştuğunuz Türkçe, Moğolca'yı içeren Asya dil ailesine ait bir dil ve 1000 yıl önce Orta Asya'dan gelen fetihlerin bir sonucudur. Bu yüzden Türkiye'de konuşulan eski diller ve Avrupa'nın orijinal dillerinin yerini alan Hititçe gibi modern Türkçenin atası olan bir Asya dili Türkiye'de Hint-Avrupa dillerinin yerini almıştır. Ama mesele Moğollarla işbirliği yapan Asyalı fatihlerin Türkiye'nin orijinal Hint-Avrupa halkını bertaraf edip genlerini yok etmesi değildir. Genetik araştırmalar bugünkü Türklerin genlerini 2/3'ünün tarımı Avrupa'ya getiren eski Türklerden, 1/3'ünün de modern Türk dilini getiren Asyalı istilacılardan aldığını ortaya koyuyor. Bu yüzden Türkiye Avrupa ve Asya'yı genetik olarak etkilemiştir. Tıpkı şu anda bulunduğu bölge itibariyle etkilediği gibi. İlk zamanlardan günümüze modern Türkiye'nin jeopolitik, kültürel ve ekonomik rolünün ortaya çıkardığı bu genetik ve coğrafi gerçekler, onun Asya ve Avrupa Birliği ile Müslüman ve Hristiyan dünya arasında bir köprü vazifesi görmesini sağlamıştır. Sonuç olarak Türkiye tüm dünyanın ilgi göstermesi gereken çok özel bir ülkedir. Elinizdeki bu kitapta çevresel problemlerini çözemediği için çöken birçok toplum hakkındaki araştırmaları okuyacaksınız. Son birkaç yüzyıla şöyle bir baktığınızda medeniyetlerin tarıma elverişli topraklarını yok ettiklerini, kendi nüfuslarını artık besleyemeyecekleri bir noktaya ulaştıklarını göreceksiniz. Kitabım sadece yıkılmış toplumların sıkıntı verici durumlarını anlatmıyor. Çünkü çevre problemlerini çözmüş toplumları da tartışıyor. Türkiye uzun dönemli çevresel başarı hikayesinin sıra dışı bir örneğidir. İnsanlar uzun zamandır Türkiye'de mahsul yetiştirip hayvan besliyorlar. Hala da bu işi yapmaktalar. Türkiye'nin toprakları Batı Avrupa'nın daha nemli ve daha verimli topraklarına nazaran daha kırılgan ve sürülmesi daha zor olmasına rağmen Türk çiftçiler bu zorlu çevrede hayatlarını sürdürmek için çözümler üretmeyi başarmışlardır. Bu hepimizin öğrenebileceği büyük bir başarıdır. Kitabımın Türkçe'ye çevrilmesini önemli bulduğum sebeplerden biri de budur. Ve bu yüzden Türk okuyucular için Türk başarılarını yazmak bana ayrı bir haz veriyor. Los Angeles, 14 Ocak 2006. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.